Item 24, kusursuz plan, Clive Cussler, sayfa 280, 36. bölüm. Ne yapmış dedin diye kükredi Bell telefonda. Bell telefonu kapadığı sırada ofise giren Bronson ne olmuş diye sordu. Bell öfkeden yüzü kasılmış bir halde ona baktı. Senin o namus kumkuması dostun St. Quentin müdürü Cromwell'i serbest bırakmış. İnanamıyorum diye geberedi Bronson şaşkınlık içinde. Aynen öyle olmuş diye tersledi Bell. Telefondaki Cromwell'in özel sekreteri Marion Morgan'dı. Patronunun 5 dakika önce ofisine girdiğini söyledi. Yanılıyor olmalı. Yanılmıyor dedi o anda kapı eşiğinde beliren Curtis. Margaret'i izleyen ajanlardan biri de Cromwell'i belediye binasından çıkıp onun otomobiline binerken görmüş. Müdür Weber rüşvet almış ha diye mırıldandı Bronson. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Büyük ihtimalle Cromwell ona bir servet teklif etmiştir dedi Bell. Hapishanede nöbet tutan ajanların Weber'le karısının alışveriş için otomobille şehre gittiklerini bildirmişti. Cromwell daha önce de kadın kılığına girmişti dedi Bell öfkeyle. Eminim St. Quentin'den yeterince uzaklaştıkları anda feribota varmadan önce üstündekileri çıkarıp atmıştır. Şimdi ne yapabiliriz diye sordu Curtis. Suç soruşturma dairesi başkanı Albay Denzler'a telgraf çektim. Cromwell'in tutuklanması için şehir veya eyalet adli sisteminin iptal edemeyeceği bir yetki verecek federal bir yargıç ayarlıyorlar. Bu belge elimize geçer geçmez Cromwell'i ebediyen sahneden çıkarabiliriz. Belgenin tren yoluyla elimize geçmesi en az 4 gün sürer dedi Bronson. Ya bu sırada ülke dışına kaçmaya kalkarsa ona engel olmak için hiçbir yasal gerekçemiz yok. Onu San Diego'da yakalamak için de hiçbir yasal gerekçemiz yoktu diye hatırlattı Bell. Adamı bir kez daha kaçırıp belgeler elimize geçene kadar gizli bir yerde saklarız. Bronson'un aklı pek yatmamış gibiydi. Ona elimizi uzattığımız anda dostu olan belediye başkanı, emniyet müdürü ve bölge şerifi tepeden tırnağa silahlı polislerden oluşan bir orduyla onu koruyacaklardır. Cromwell'i bizden almaya kalkarlarsa benim 7 ajanım onlarla başa çıkamaz. Cromwell'in o kadar büyük nüfuzu var mı diye sordu Curtis. San Francisco'da rüşvet had safhadadır dedi Bronson. Cromwell bugüne kadar bütün şehir yöneticilerini besleyip zengin tutmayı başarmış. Bell hin hin gülümsedi. Bizim de kendi ordumuz olacak. Rica ettiğim takdirde Albay Denzler Presidio'da üstlenen kara kuvvetleri alayını bize tahsis eder. Onlara tahmin ettiğinden de çabuk ihtiyacımız olabilir dedi Bronson. Eğer Cromwell bankasındaki bütün nakit parayı alıp kiraladığı başka bir trenle Meksika sınırını geçerse biz parmağımızı bile oynatamadan kuşlar gibi özgür olur. Bronson haklı dedi Curtis. Göründüğü kadarıyla elimiz kolumuz bağlı. Denzler Presidio'daki komutanla görüşüp askerler şehre gelene kadar çok geç kalmış oluruz. Cromwell çoktan şehir dışına kaçar. Bell arkasına yaslanıp gözlerini tavana dikti. İlle de öyle olması gerekmez dedi alçak sesle. Tilki, kafandan neler geçiyor diye sordu Curtis. Farz edin ki ABD başkanı Southern Pacific Demir Yolu Şirketi başkanından Cromwell'e tren kiralanmamasını rica ediyor. Bronson şaşırdı. Bu mümkün mü? Evet dedi Bell. Albay Denzler'in Washington'da büyük bir nüfuzu var. Van Dorn bana onun başkan Roosevelt'le yakın dost olduklarını söylemişti. San Juan Hill'deki savaşta yan yana çarpışmışlar. Bence başkanı ikna edebilir. Peki ya Cromwell bir gemi kiralarsa diye sordu Bronson. O zaman da bir ABD muhribi gemiyi durdurur ve Cromwell'i alıp tekrar San Francisco'ya getirir. O zamana kadar da tutuklanması ve mahkemeye çıkarılması için gerekli belgeler elimize geçmiş olur. Galiba her şeye bir çözüm bulmuşsun dedi Bronson hayranlıkla. Cromwell çok kurnaz bir adam dedi Bell. Kapanımızdan bir çıkış yolu varsa mutlaka onu düşünüp bulur. Bir an durup duvardaki saate baktı. 4:35. Saat 6'da bir yemek randevum var. Marion Morgan'la mı diye sordu Curtis bilmiş bir gülümsemeyle. Anladığım kadarıyla ikinizin arasında onun Cromwell'i gözlemesi dışında da bir şeyler var. Bel evet anlamında başını salladı. Çok mükemmel bir kadın. Ayağa kalkıp ceketini giydi. Evinde bana yemek hazırlıyor. Bronson Curtis'e göz kırptı. Arkadaşımız çok şanslı bir adam. Günleri karıştırdım dedi Bel. Bugün günlerden ne? Nisan'ın 17'si salı dedi Curtis. Sonra da gülerek yıl 1906 diye ekledi. Yılı biliyorum dedi Bel odadan çıkarken. Yarın görüşmek üzere. Ne yazık ki o odada bulunan 3 kişiden biri ertesi günü hiç göremeyecekti. Margaret bahçeye girmeden Mercedes'i malikanenin önündeki üstü kapalı alanda durdurdu. Ağabeyini belediye binasından aldıktan sonra onu bankaya götürmüş, Cromwell kapısı kilitli ofisinde 2 saat geçirdikten sonra birlikte hiç konuşmadan Knob Hill'e gelmişlerdi. Şoför gelip otomobili garaja soktu. Evin içine girdikleri anda Margaret şapkasını yere fırlatıp öfkeli gözlerle ağabeyine baktı. ''Servetimizi tehlikeye attığın için memnunsundur umarım.'' Cromwell yaşlı bir adam gibi oturma odasına yürüyüp bitkin bir halde kendini koltuğa bıraktı. ''Beli hafife almakla hata ettim.'' dedi. ''San Diego'daki bankayı soyamadan beni yakaladı.'' Margaret'in ayakları yerden kesilir gibi oldu ve bir anda bütün ruh hali değişti. ''Isaac sağ mı? Onu gördün mü?'' Cromwell ona dik dik baktı. ''Ona karşı tek taraflı bir ilgim var.'' dedi buruk bir gülümsemeyle. ''Baş düşmanımızın hala hayatta olmasından memnun musun?'' ''Onu Telluride'da öldürdüğünü söylemiştin.'' Cromwell çok sıradan bir şeyden bahsedermiş gibi anlattı. ''Öldürdüğümü sanıyordum.'' dedi. ''Ama belli ki kurtulmuş. 20 yıl boyunca yaptığım tek hata.'' ''Öyleyse seni San Diego'dan kaçırıp San Quentin'e tıkan da oydu.'' ''Evet, bunu yapmaya hiç hakkı yoktu. Yasayı çiğnedi. Benim kasap haydut olduğumu kanıtlayıp idam sehpasına göndermesi için dünyayı yerinden oynatması gerekecek.''
''Şehirden kaçmak o kadar kolay olmayabilir. Van Dorn ajanları her adımımızı izliyorlar.''
''Hırsız gibi gecenin bir yarısı kaçmaya niyetim yok. Bugüne kadar beslediğimiz ve iyilik ettiğimiz kişilerin borçlarını ödeme zamanı geldi.'' ''Biz daha verimli otlaklara gitmek için hazır olana kadar Van Dorn ajanlarını bizden uzak tutacaklar.''
Margaret kararlı bir şekilde ağabeyine bakarken aklı sağlam bir rota çizmekle meşguldü.
''New York'un en iyi avukatlarını tutarız. Seni mahkum etmeleri mümkün olmaz. Isaac Bell ve Van Dorn dedektiflik şirketi bütün ülkede alay konusu haline gelir.''
''Mahkemede kazanacağımıza kuşkum yok.'' dedi Cromwell ciddi bir ifadeyle kız kardeşine bakarak. ''Ama San Francisco'daki itibarımız yerle bir olur. Yatırımcılarımız skandal korkusuyla rakip bankalara geçince mali bir felaketle karşılaşırız. Cromwell National Bank kapılarını kapamak zorunda kalır.''
Biraz sustu. ''Ama eğer?''
''Eğer ne?'' dedi Margaret.
''Sessizce ve gizlice bütün aktiflerimizi başka bir ülkeye ve şehre taşırsak, başka bir isimle yeni bir finans imparatorluğu kurabiliriz.''
Margaret her şeyi kaybetmeyeceklerini, lüks hayat tarzının sona ermeyeceğini anlayınca gergin hali bir anda değişti ve gevşedi.
''Aklında hangi şehir ve hangi ülke var? Meksika mı yoksa Brezilya mı?''
Cromwell tilki gibi sırıttı. ''Sevgili kız kardeşim, umarım Bay Bell de senin gibi düşünüyordur.''
Cromwell her sorunu halletmiş olmanın güveni içindeydi. Bankasındaki nakit parayı transfer etmek için sadece 3 saatlik işi olduğuna inanıyordu. Bankaya uğradığı zaman aynı varlıklarını zaten telgrafla ülke dışına çıkarmıştı. Artık Margaret'le onun yapacakları tek şey birkaç valiz hazırlayıp evi kilitledikten sonra satması için bir emlakçıya vermekten ibaretti. Sınırı geçip ABD'den çıktıktan sonra ise ufuk açık olacaktı. Marion mutfakta meşgulken Bell de şöminenin karşısında oturmuş alevlere bakarak düşüncelere dalmıştı. Gelirken yanında bir şişe California Behringer 1900 Cabernet Sauvignon şarap getirmiş, Marion mutfaktan dönüp de sofrayı hazırlamaya başladığındaysa ilk kadehini yarılamıştı. Bell başını kaldırıp ona bakınca gidip dudaklarını onun dudaklarına bastırmak için büyük bir arzu duydu.
Kum saati biçimindeki kıvrımlı vücudu ve dolgun göğüsleriyle Mario'nun şahane bir güzelliği vardı. Uzun ve zarif boynunu daha da güzel gösteren, boğazına kadar dantelli, pembe saten bir korsaj giymişti. Uzun etekliği de pembeydi ve ters dönmüş bir Nilüfer'i andırıyordu. Gövdesini yarı yarıya örten önlüğüne rağmen çok zarif bir görünümü vardı. Kulaklarının arkasında toplamış olduğu sarı saçları masadaki mumların aydınlığında parıldıyordu. Bel onu öpme dürtüsünü bastırarak sadece hayranlık içinde seyretmekle yetindi.
"Pek öyle şatafatlı bir şey hazırlayamadım," dedi Marion onun yanına gelip koltuğunun koluna oturarak. "Umarım Rosto seviyorsundur."
"Rosto'ya bayılırım," dedi Bel. Bütün kontrolünü kaybedip onu kucağına çekti ve uzun uzun öptü. Önce biraz gerilen Marion sonra zevkle titredi, gözleri büyüdü ve derin deniz yeşili rengini aldı. Ayrıldıkları zaman görünüşü değişmişti. Artık gözlerinde cinsellik dolu ateşli bir ifade vardı. Solukları hızlanmış, daha önce hiçbir erkekle yaşamadığı derin bir şehvet duygusunun tadını çıkarmaya başlamıştı. Ağır ağır Bel'in kucağından kalkıp titreyen bacaklarla karşısında durdu ve yüzünün yanına düşen bir saç tutamını eliyle geri itti.
"Yanmış bir rosto yemek istemiyorsan burada bırakalım artık."
"Boş mideyle daha ne kadar eziyet çekeceğim?"
Marion güldü. 10 dakika daha var. Patateslerin yumuşamasını bekliyorum."
Marion ceylan gibi zarif adımlarla mutfağa dönerken Bel arkasından ona baktı. Masaya çorba kaseleri de konduktan sonra Bel ikisinin de kadehlerini doldurdu ve sofraya oturdular. Bir süre sessizce yedikten sonra Bel, "Her şey çok lezzetli," dedi. "Bir gün çok şanslı bir erkeğe mükemmel bir eş olacaksın." Bu sözler ılık bir meltem gibi Mario'nun boynunu yalarken göğüslerine kan hücum edip meme uçlarını sertleştirdi. Yüreğinin derinliklerinde Bel'in ona olan hislerinin yoğunlaşmakta olduğunu umuyordu. Ama sevgisinin zamanla azalıp karanlık bir gecede asla dönmemecesine onu terk edeceğinden de korkmuyor değildi. Bel onun birbiriyle çatışan düşüncelerini yüzündeki ifadeden okudu ve daha ileri gitmeye çekindi. Konuşma konusunu değiştirmek için Cromwell bugün bankada ne kadar kaldı diye sordu. Mario'nun duyguları bir anda öfkeye dönüşüverdi. Sakin bir şekilde ona karşı hislerini açıklamak yerine uygun sözcüklerle karşılık vermiş olduğu için kendine kızıyordu.
"Zamanın çoğunu ofisinde geçirdi. Büyük bir gizlilik içindeydi. 3 kere de kasa dairesine indi."
"Niyetinin ne olduğu hakkında hiç fikrin var mı?"
"Hayır," dedi Marion. "Çok esrarengizdi." Sonra başını kaldırıp gülümseyerek baktı. "Ama kasa dairesine indiği zaman gizlice ofisine girip masasının üstündeki belgelere bir göz attım."
Bel ümitle beklerken Marion da sanki öcünü alır gibi bir süre onun kıvranmasını seyretti.
Para transferleri ve banka ödeme emirleri hazırlıyordu.
"Düşündüğüm gibi, Margaret'le birlikte ülkeden çıkacaklarını ve bankadaki bütün parayı gidecekleri yere transfer edeceğini tahmin ediyorduk."
"Öyle görünüyor," dedi Marion, sohbetin daha kişisel ve samimi konularda akmasını istiyordu.
"Banka parasını nereye transfer ettiğini anlayabildin mi?"
"Hayır, belgelerde sadece miktarlar yazılıydı. Hangi bankalara gittiği belirtilmemişti."
"Sence kasa dairesinde ne yapmıştır?"
"Büyük bir ihtimalle bankanın nakit rezervlerini sandıklara istifleyip gidecekleri şehre göndermek üzere hazır etmiştir."
"Çok zeki bir kadınsın," dedi Bel gülerek. "Peki Jacob ve Margaret'in yerinde olsaydın nereye giderdin?"
"Avrupa'da hiçbir yerde emniyette olmazlar," dedi Marion duraksamadan. "Avrupa'daki bankalar yasa dışı fonları dondurma konusunda ABD ile anlaşmalı çalışıyorlar. Ama paralarını gizleyip yeni bir imparatorluk kurabilecekleri başka o kadar çok ülke var ki."
"Meksika olabilir mi?" diye sordu Bel, Marion'un mantığına hayranlık duyarak. Marion başını iki yana salladı.
"Margaret Meksika'da asla yaşayamaz. Orası onun zevkleri için çok ilkel kalır. Bir ihtimal Buenos Aires olabilir. Ama ikisi de tek kelime İspanyolca bilmiyor."
"Singapur, Hong Kong, Şangay," diye sıraladı Bel. "Bu şehirlerden herhangi biri onların ilgisini çeker mi?"
"Avustralya veya Yeni Zelanda olabilir," dedi Marion bir süre düşündükten sonra. Ama onca yıl yanında çalıştıktan sonra Jacob'ın başka erkekler gibi düşünmediğini öğrendim.
Onu tanıdığım kadarıyla ben de aynı sonuca varırım dedi Bel.
Marion onun tabağına ikinci defa rosto patates ve sebze servis ederken konuşmadı.
Artık beynini biraz dinlendirip eserlerimin tadını çıkarsana.
Bağışla dedi Bel içtenlikle. Çok sıkıcı bir yemek arkadaşı olduğumun farkındayım.
Umarım tatlı olarak limonlu pasta seversin.
Bel bir kahkaha attı. Limonlu pastaya bayılırım.
İsabet olur çünkü bir orduya yetecek kadar çok yaptım.
Ana yemek bittikten sonra Bel sofranın toplanmasına yardım etmek için kalktı. Marion onu itip tekrar oturttu.
Nereye gittiğini sanıyorsun diye çıkıştı.
Bel annesinden azar işitmiş bir çocuk gibi baka kaldı.
Yardım etmek istedim.
Otur şarabını bitir dedi Marion. Benim evimde konuklar iş yapmaz. Özellikle de erkek konuklar.
Bel ona imalı bir ifadeyle baktı. Ya konuk değilsem?
Marion duygularını belli edecek korkusuyla arkasını döndü.
O zaman sana hemen su sızdıran boruyu, gıcırdayan kapı menteşesini ve masanın kırık bacağını tamir ettiririm.
Bunları yapabilirim dedi Bel. Elim bu işlere çok yatkındır.
Marion ona hayretle baktı.
Eli bu işlere yatkın bir banker çocuğu mu?
Bel gücenmiş gibi bir ifade takındı. Her zaman babamın bankasında çalışmadım. 14 yaşındayken evden kaçıp Barnum ve Bailey sirkine katıldım. Çadırın kurulmasına ve sökülmesine yardım ederdim. Fillerin yemini verirdim ve sirk treninde onarımlar yapardım.
Sustu ve yüzüne üzgün bir ifade yerleşti. 8 ay sonra babam beni bulup eve götürdü. Sonra da tekrar okula gönderdi.
Demek üniversite mezunusun.
Harvard'ın iktisat bölümünü dönem birincisi olarak bitirdim.
Ve zekisin diye ekledi Marion epey etkilenmiş bir halde.
Ya sen diye sordu Bel. Sen hangi okula gittin?
Stanford Üniversitesi'nin ilk yıl öğrencilerindendim. Hukuk okuyordum ama çok geçmeden hukuk şirketlerinin kadın avukat çalıştırmadıklarını öğrenince sekreterlik okuluna girdim. Sonra da bankada çalışmaya başladım.
Şimdi etkilenme sırası bende dedi Bel. Galiba tam dengimi bulmuşum.
Marion birden sustu ve yüzünde tuhaf bir ifade belirdi.
Bel o an bir terslik olduğunu sandı. Hemen yanına gidip kolunu omzuna doladı. Hastalandın mı?
Marion yeşil gözlerini ona çevirdi.
Montreal.
Bel ona doğru eğildi. Ne dedin?
Montreal. Jacob ve Margaret Kanada sınırını geçip Montreal'e gidecekler ve Jacob orada başka bir banka kuracak.
Bunu nasıl biliyorsun diye sordu Bel onun bu tuhaf durumuna şaşırarak.
Telefonunun yanındaki not defterinin üstünde Montreal adını gördüğümü şu anda hatırladım diye açıkladı Marion. Önemli değildir diye aklımdan çıkarmışım. Şimdi bir anlam kazanıyor. Yetkililerin Cromwell'i arayacakları en son yer Kanada'dır. Kolayca yeni kimlikler edinip gerekli rüşvetleri verdikten sonra zengin bir banka kuran saygın vatandaşlar olabilirler.
Bel'in yüzündeki tereddüt ifadesi hemen kayboldu.
Çok uygun. Bizim de herhalde en son bakacağımız yer Kanada olurdu.
Son yıllarda suçlular hep güney sınırından Meksika'ya gidip oradan da daha güneydeki ülkelere geçiyorlar.
Sonra Marion'u sevgi ve şefkat dolu bir ifadeyle kollarının arasına alırken Cromwell'le ilgili bütün düşünceler aklından bir anda kayboluverdi.
Sana aşık olmamın bir nedeni olduğunu biliyordum dedi sesi kalınlaşıp fısıltı halini alırken.
Benden daha akıllısın.
Marion da kollarını onun boynuna dolarken bütün vücudu titriyordu.
Isaac ben de sana aşığım.
Bel onun dudaklarına bir öpücük kondurduktan sonra kucaklayıp yatak odasına götürdü.
Marion birden geri çekilip muzip bir ifadeyle baktı.
Ya limonlu pasta ne olacak?
Bel gözlerini onun güzel vücudundan ayırmadan bir kahkaha attı.
Kahvaltıda yeriz.
Birkaç saat sonra limonlu pastanın hayal meyal hatırlanan bir anı olacağını ikisi de tahmin edemezdi.
24. ayrımın sonu. Sayfa 289.